Ayrım 11. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1050. Terör planlanıyor. Rusya istila edilirken hiçbir sınır tanınmayacaktı. Hitler, generallerinin bu gerçeği çok açık olarak anlamalarını istiyordu. Üç silahlı kuvvet başkanlarını ve kıtada bulunan belli başlı komutanları daha 1941 Mart'ının başında bir toplantıya çağırmış ve bu seferin kanunu koymuştu. İşte Halder'in toplantıda aldığı notlar. Rusya'ya karşı açılacak savaş, dedi Hitler, şövalyelikle yürütülecek bir savaş olmayacaktır. Bu kavga bir ideoloji ve ırk ayrımı kavgasıdır ve şimdiye kadar görülmemiş, merhametsiz ve amansız bir sertlikle yürütülecektir. Bütün subaylar günü geçmiş ideolojilerden kurtulmalıdırlar. Bu biçimdeki bir savaşın gerekliliğini siz generallerin anlamayacağını biliyorum. Ama verdiğim emirlerin harfi harfine yerine getirilmesinde ısrar ediyorum. Komiserler nasyonel sosyalizmin tam karşıtı ideolojiye sahiptirler. Bu bakımdan komiserler tasfiye edileceklerdir. Uluslararası kanunları bozan Alman askerleri affedileceklerdir. Rusya Lahey Anlaşması'na girmemiştir. Bu bakımdan anlaşmanın sağladığı haklardan yararlanamaz. Komiser emri denen emir işte böyle çıkartıldı. Alman generallerine Nürnberg mahkemesinde savaş suçları işlemeleri için Hitler'in verdiği emirlere mi yoksa kendi vicdanlarının seslerine mi boyun eğmeleri gerektiği gibi büyük bir ahlak sorunu sorulduğunda bu emrin çok sözü geçti. Feldmarschall von Manstein Nürnberg mahkemesinde sanıklar yerinde komiser emrini anlatırken şunları söyledi. Askeri kavramlarımla göreve itaat duygum arasında kendimi ilk defa bir çatışma halinde buldum. Fiilen itaat etmem gerekiyordu ama bir asker olarak bu gibi şeylerle işbirliği yapamazdım. O sırada görevli bulunduğum ordu grubundaki komutana, bir askerin şerefine uymayan böyle bir emri yerine getiremeyeceğimi söyledim. Ama bütün tanıtlar emrin geniş çapta uygulandığını gösteriyordu. Halder'in sonradan hatırladığına göre, generaller bu emre kızdılar ve toplantı biter bitmez başkomutanları Brauch'un yanına çıkıp itirazlarını bildirdiler. Yüreksiz Feldmarschall, emrin bugünkü şekline karşı mücadele edeceğini generallere vaat etti. Hitler kendisine boş bir adam derdi. Hitler's Secret Conversations, sayfa 153. Brauch'un sonradan ordu subaylarının bu gibi emirleri hiçbir zaman uygulayamayacağını yazılı olarak OKW'ya bildirdiğini Halder yeminle beyan etmiştir. Ama gerçekten Brauch bunu yapmış mıydı? Kendisi Nürnberg'de doğrudan doğruya yapılan sorgusu sırasında Hitler'e karşı böyle bir çıkışta bulunmadığını kabul etti. Çünkü dedi, aklına koyduğu şeyi kimse değiştiremezdi. Ordu başkanının bütün yaptığı şey mahkemede verdiği ifadeye göre yazılı bir emir çıkartmak ve bu emirde ordu disiplinine geçmişte uygulandığı biçimde ve geçmişteki yönetmelik gereğince tamamıyla uyulmasını istemek oldu. Nürnberg Mahkemesi'nin sert başkanı Lord Justice Lawrence Brauch'e şu soruyu sordu. Komiser emrine doğrudan doğruya değinerek hiçbir emir verdiniz mi? Brauch hayır cevabını verdi. Emri doğrudan doğruya yürürlükten kaldıramazdım. 13 Mayıs'ta Führer adına General Keitel'in çıkardığı yeni emirler eski Prusya geleneğine bağlı ordu subaylarına yeniden vicdanlarıyla çatışma fırsatını verdi. Emirlerden birinde Alman askeri mahkemelerinin görevi sınırlandırılmıştı. Daha ilkel kanunlar uygulanacaktı. Düşman sivillerince işlenecek suçlar Rusya'da bundan böyle yeni bir emre kadar askeri mahkemelerin kapsamına girmeyecektir. Suç işlediğinden şüphe edilenler hemen subayın karşısına getirileceklerdir. Suçlunun kurşuna dizilip dizilmeyeceğine subay karar verecektir. Wehrmacht'a dahil olanların düşman sivillerine karşı yaptıkları kusurlara gelince yapılan hareket aynı zamanda askeri suç ya da kusur sayılsa bile yapana karşı kovuşturma açılması zorunlu değildir. Emrin kendisinde de altları çizilmiştir. Ordu bu gibi kusurlara aldırmayacak ve her olayda Bolşeviklerin 1918'den beri Almanlara yaptıklarını hatırlayacaktı. Alman askerleri ancak birliklerde disiplin ya da güvenliğin sürdürülmesi için bu gibi tedbirleri gerektirdiği hallerde askeri mahkemelere verileceklerdi. Emir şöyle bitiyordu: ancak yüksek komutanlığın siyasi görüşlerine uygun hükümler tasdik edilecektir. Emir çok gizli tutulacaktı. Keitel 27 Temmuz 1941'de askeri mahkemelerle ilgili 13 Mayıs tarihli emir kopyalarının imha edilmesini emretti. Ancak kopyaların imhası ile emir geçerliliğinin ortadan kalkamayacağını da bildirdi. 27 Temmuz tarihli emir de imha edilecekti. Ama her iki emrin de kopyaları kaybolmadı ve Nürnberg'de yüksek komutanlığın karşısına tanıt olarak çıkarıldı. 4 gün önce 23 Temmuz'da Keitel çok gizli bir emir daha çıkartmıştır. Führer 22 Temmuz'da ordu başkomutanı Brauchitsch'i kabul ettikten sonra aşağıdaki emri vermiştir: doğuda işgal edilen alanların genişliği göz önünde tutularak emniyeti sağlayacak kuvvetlerin amacı bir suçluya kanuni yoldan kovuşturma yapılmak suretiyle direnmelerin cezalandırılması olmamalıdır. Halk arasında her türlü direnme eğilimini ortadan kaldıracak tek elverişli yol olarak işgal kuvvetleri tarafından bir çeşit terör hareketinin yaygın hale getirilmesini sağlayacak kadar geniş bir hareket olmalıdır. Keitel'in Hitler adına imzaladığı aynı tarihli ikinci bir emirde Rusya'nın siyasi yönetiminin hazırlanmasında Himmler'e özel görevler veriliyordu. Bunlara birbirine düşman iki sistem arasında yapılacak kavgadan doğacak görevler deniyordu. Nazi gizli polisinin sadist adamı kendi sorumluluğu altında ordudan bağımsız olarak çalışacaktı. Himmler'in özel görevlere tayin edilmesinin ne demek olduğunu generaller çok iyi biliyorlardı. Ama Nürnberg'de bunu inkar ettiler. Ayrıca Himmler, Rusya'da işgal edilmiş yerlerde çalışmaya başlar başlamaz buraları dış dünyaya kapatılacaktı. Hitler, hükümet ve partinin en yüksek şahıslarına bile buralara girip bakmalarına izin verilmemesini istiyordu. Aynı emirde Göring, ülkenin sömürülmesi ve iktisadi varlıklarının Alman sanayinin işine yarayacak şekilde ele geçirilmesi işleriyle görevlendiriliyordu. Hitler bir emirde ayrıca askeri harekat biter bitmez Rusya'nın ayrı ayrı hükümetlere bölüneceğini söylüyordu. Bunun nasıl yapılacağını Alfred Rosenberg tespit edecekti. Nazilerin bu sarsak, baltıklı resmi düşünürü yukarıda gördüğümüz gibi Hitler'in Münih günlerindeki akıl hocalarından biriydi. Führer 20 Nisan'da kendisini Doğu Avrupa bölgesi ile ilgili sorunların merkezden denetlenmesi komisyoneri tayin etti. Dünya tarihini bile anlamamak bakımından büyük bir dehaya sahip olan bu Nazi budalası ana yurdunda hemen şatolar kurmaya başladı. Rosenberg'in o sırada hazırladığı koca koca dosyalar olduğu gibi elimize geçmiş bulunuyor. Bu dosyaların okunması Rosenberg'in yazdığı kitapların okunması kadar sıkıcıdır. Onun için dosyalardan uzun uzadıya söz ederek bu kitabın havasını bozmak istemiyoruz. Ama Hitler'in Rusya ile ilgili planlarından bir bölümü açıkladığı için ister istemez arada sırada onlara da değineceğiz. Rosenberg, Mayıs'ın başlarında tarihin en büyük Alman istilası dediği harekatın ilk yazılı provasını yapmıştı. Önce Rusya'nın Avrupa bölümü Reich komisariyatlara ayrılacaktı. Rus Polonya'sı, Ostland denen bir Alman protektorası, Ukrayna, Almanya'nın müttefiki bağımsız bir devlet olacak, zengin petrollere sahip bulunan Kafkasya'da bir Alman özel yetkilisi tarafından yönetilecek ve 3 Baltık devleti ile Beyaz Rusya'da da ileride büyük Alman imparatorluğuna ilhak edilecek şekilde bir Alman protektorası kurulacaktı. Rosenberg kendi söylediğine göre verdiği kararların tarih ve ırk koşullarını açıklamak için Hitler ile generallerin önüne yığdığı sayısız raporlarının birinde Baltık'taki bu son durumun ırk bakımından mahsedilebilecek olan Baltıkların Almanlaştırılması ve istenmeyen unsurların atılması yoluyla sağlanacağını belirtiyordu. Litvanya ve Estonya'da geniş çapta sürgün yapılması öngörülmelidir diyordu. Sürülenlerin yerlerine Almanlar ve daha çok eski muharipler yerleştirilecekti. Baltık Denizi bir Cermen iç denizi olmalıdır diyordu. ordunun saldırıya geçmesinden 2 gün önce Rusya'da yönetimi ele alacak yakın iş arkadaşlarına bir söylev verdi. Alman halkının beslenmesi, dedi, Almanya'nın doğudaki isteklerinin başında gelmektedir. Güney Rusya toprakları, Alman halkının beslenmesine yarayacaktır. Bu topraklardan elde edilecek ürünlerle aynı zamanda Rus halkının da beslenmesini gerektiren bir neden göremiyoruz. Bunun herhangi bir duygudan uzak, kaba bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Rusları önümüzdeki yıllarda çok zorluklar beklemektedir. Gerçekten de çok zor yıllar geçirdi Ruslar. Çünkü Almanlar milyonlarca Rus'u açlıktan nasıl öldüreceklerini önceden iyice planlamış bulunuyorlardı. Sovyetler Birliği'nin iktisadi sömürüsünden sorumlu olan Göring ise bu gerçeği Rosenberg'den daha açık olarak söylüyordu. Doğu İktisat Kurmayı'nın 23 Mayıs'ta çıkardığı emirde Rusya'nın güneydeki kara toprak kuşağından elde edilecek ürünün Rus sanayi bölgelerinde yaşayan halka gönderilmemesi, çünkü bu bölgelerdeki sanayinin ne olursa olsun ortadan kaldırılacağı bildiriliyordu. Bu bölgelerdeki işçilerle aileleri aç kalabilirlerdi ya da başarabilirlerse Sibirya'ya gidebilirlerdi. Rusya'nın büyük yiyecek ürünleri Almanya'ya gidecekti. Emirde şöyle deniyordu: Alman yönetimi bu yüzden çıkacak kıtlığın sonuçlarını hafifletmeye ve ilkel tarih koşullarına dönülmesini kolaylaştırmaya çalışabilir. Bununla birlikte bu tedbirler yine de kıtlığı önleyemeyecektir. Kara toprak bölgesinden elde edilecek artık ürünleri ithal ederek halkın açlıktan ölmesini önlemek için yapılacak herhangi bir teşebbüs Avrupa'nın zararına olacaktır. Almanya'nın savaşa dayanması böylece azaltılmış olacak ve Almanya ile Avrupa'nın ablukaya karşı direnme gücü yok edilecektir. Bunun açıkça ve kesin olarak anlaşılması gerekir. Bu planlı Alman politikasının sonunda ne kadar Rus ölecekti? Alman devlet sekreterlerinin 2 Mayıs'ta yaptığı toplantıda buna genel bir cevap verildi. Toplantı üzerine düzenlenmiş olan gizli bir raporda şöyle yazılı: Bize gerekli olan şeyleri ülkeden aldığımız zaman bunun sonucunda milyonlarca insanın açlıktan öleceği kuşkusuzdur. Demek ki Göring de Rosenberg gibi bu ürünlerin alınacağını söylüyordu. Açıkça ve kesin olarak anlaşılmalıydı bu. Milyonlarca insanın açlıktan ölüme mahkum edilmesini öngören bu inceden inceye düşünülmüş plana, bu güdümlü alçaklığa bir Alman, bir tek Alman bile acaba itiraz etti mi? Rusya'nın yağması için çıkartılan emirlerle ilgili muhtıraların hiçbirinde hiçbir kimsenin buna karşı çıktığını gösteren bir kayıt yok. Komiser emrinde generallerin yaptıkları itiraz kadar ufak bir direnme bile görülmüyor. Bu planlar yalnızca Hitler, Göring, Himmler ve Rosenberg gibi sapık kafaların ve ruhların yarattıkları yaban ve kötü hayaller değildi. Eldeki kayıtlardan anlaşıldığına göre yüzlerce Alman memuru da ılık bahar günlerinin tatlı ışığında masalarının başında rahat rahat bu konuda çalışmışlar, planların hesaplarını yapmışlar, soğukkanlılıkla milyonlarca insanın nasıl öldürüleceğini gösteren raporlar hazırlamışlardı. İnsanlar açlıktan öldürüleceklerdi. Eski tavuk yetiştiricisi yumuşak yüzlü Heinrich Himmler de yine o günlerde Berlin'deki SS karargahında masasının başında oturmuş, gözünde burundan takma gözlüğü, birkaç milyon insanın daha çabuk ve daha esaslı usullerle nasıl yok edileceğini gösteren planları inceliyordu. Sovyetler Birliği'nin yağması, imhası, sömürülmesi, halkın kitle halinde öldürülmesi konularında ve bunlarla ilgili planların hazırlanmasında gerek asker gerek sivil milyonlarca Alman'ın gösterdiği ilgiden ve çalışkanlıktan memnun kalan Hitler 30 Nisan'da taarruz gününü 22 Haziran olarak tespit etti ve 4 Mayıs'ta Reichstag'da zafer söylevini verdikten sonra Berchtesgaden'in üstünde çok sevdiği büyülü Berghof köşküne döndü. Tepeleri henüz karla kaplı olan Alp dağlarının ihtişamına bakarak generallerine dünyanın soluğunu kesecek dediği yeni ve en büyük zaferini düşünmeye başladı. 10 Mayıs 1941 Cumartesi gecesi kendisini iliklerine kadar sarsan ve Batı dünyasındaki insanları olduğu kadar onu da bir an için savaş düşüncelerinden ayıran garip ve umulmayan haber işte bu sırada geldi. en yakın arkadaşı, Nazi Partisi'nin lider yardımcısı, Göring'den sonra kendi yerine geçecek olan adam, 1921'den beri kendisini en bağnazcasına izlemiş ve Röhm'ün öldürülmesinden beri ona daha da yaklaşmış olan insan, düşmanla kendi başına görüşmek üzere uçup gitmişti. Rudolf Hess'in kaçışı. 10 Mayıs akşamı Rudolf Hess'in bir Messerschmitt 110 avcı uçağına binerek kendi başına İskoçya'ya uçtuğunu bildiren ilk rapor, Doktor Schmidt'in anlattığına göre sanki Berghof'a bomba düşmüş gibi Hitler'i çarptı. General Keitel, Führer'in o sırada büyük çalışma odasında aşağı yukarı dolaştığını, başını kaşıyarak Hess belki de aklını kaçırdı diye mırıldandığını anlatır. Hitler hemen Göring'le görüşmeliyim diye bağırdı. Ertesi sabah Göring ve bütün parti liderleriyle Hitler arasında sinirli görüşmeler geçti. Hepsi de bu olayın Alman halkına ve dünyaya nasıl sunulacağını kötü kötü düşünüyorlardı. Bu kelime Keitel'ındır. Keitel'ın sonradan anlattığına göre İngilizlerin konuklarından başlangıçta hiç söz etmemeleri onların işlerini daha da zorlaştırmıştı. Hitler ile adamları bir ara Hess'in benzini biterek soğuk Kuzey Denizi'ne düştüğünü ve boğulduğunu ummak istemişlerdi. Führer bu olay hakkındaki ilk haberi Hess'in yazdığı biraz tutarsızca bir mektuptan öğrendi. Mektup Hess'in 10 Mayıs günü Augsburg'dan akşamüstü saat 5.45'te hareket etmesinden birkaç saat sonra bir kurye tarafından getirilip Hitler'e verilmişti. Hitler mektubu okuyunca Keitel'a şunları söyledi. Bu yazıda Hess yok. Başka biri bu. Bir şey oldu ona herhalde, oynatmış gibi. Ama Führer durumdan kuşkulanmıştı da. Hess'e uçağı veren havaalanı bölüğündeki lider yardımcısının aynı büroda çalışan bir sürü memurla birlikte tutuklanmasını emretti. Hitler, Hess'in ani olarak gitmesinden nasıl şaşırdıysa, Churchill de Hess'in hiç umulmayan bir zamanda gelmesine öyle şaştı. Churchill, o cumartesi gecesi yurt içinde dolaşırken olayı nasıl öğrendiğini, haberi inanılmayacak kadar hayali bulduğunu kısaca anlatır. The Grand Alliance, sayfa 50-55. Stalin çok işkillendi. Bu garip olay bütün savaş boyunca bir sır olarak kaldı ve ancak Hess'in de sanık olarak bulunduğu Nürnberg mahkemesinde aydınlandı. Ortaya çıkan gerçekleri kısaca özetleyelim. Kafası biraz karışık olmakla birlikte Rosenberg kadar aptal olmayan Hess bir barış anlaşması yapabileceği hayaline kapıldı ve karar vererek İngiltere'ye uçtu. Hayale kapılmıştı ama davranışında samimiydi. Bundan hiç şüphe edilemez. 1936 Berlin Olimpiyatında Duke of Hamilton ile tanışmıştı. Uçağını doğruca Duke'ün İskoçya'daki evine yöneltti. Eve 30 kilometre kalınca yönünü çok iyi belirlemişti. Uçaktan paraşütle atladı. Bir şey olmadan yere indi ve bir çiftçiden İskoçyalı Lord'un evine götürülmesini rica etti. İngiliz Hava Kuvvetleri'nde bölük komutanı olan Hamilton, o cumartesi gecesi nasılsa bir sektörün harekat odasında görevli bulunuyordu. Messerschmitt'in kıyıdan içeri girdiğini ve gece saat 10'dan az sonra yere düştüğünü radar ekranında tespit etmişti. Bir saat sonra bir uçağın alevler içinde yere düşerek parçalandığı, uçaktan paraşütle atlayan ve adının Alfred Horn olduğunu söyleyen bir pilotun Duke of Hamilton'a özel bir mesaj getirdiği kendisine haber verildi. İngiliz makamları ertesi sabah için bir görüşme hazırladılar. Hess, insanlık adına bir mesaj getirdiğini ve Führer'in İngiltere'yi yenmek istemediğini ve çarpışmayı durdurmak niyetinde olduğunu Duke'e söyledi. Bu seyahatin İngiltere'ye uçmak için yaptığı 4. girişim olduğunu, bundan önceki girişimlerinde hava durumu yüzünden geri dönmek zorunda kalmıştı, kendisinin de eninde sonunda bir Alman bakanı olmasının samimiliğini ve Almanya'nın barış isteğini gösterdiğini anlattı. Gerek bu görüşmede ve gerekse yapılan öteki görüşmeler sırasında Hess de Hitler gibi Almanya'nın savaşı kazandığını, İngiltere direnecek olursa sonunun korkunç olacağını söylemekten geri kalmadı. Bu bakımdan ev sahipleri kendisinin orada bulunmasından yararlanmalı ve barış görüşmelerine başlamalıydılar. Bu koyu Nazi, İngilizlerin kendisiyle oturup konuşacaklarına o kadar inanmıştı ki, silahsız olarak ve kendi isteğiyle geldiğine göre, kendisinin söz üzerine serbest bırakılmasını, kraldan istemesini bile Dük'ten rica etti. Bundan sonraki görüşmeler, biri hariç, Berlin'deki İngiliz elçiliğinin bilgili eski birinci katibi Yvonne Kirkpatrick tarafından yönetildi. Kirkpatrick'in verdiği gizli raporlar sonradan Nürnberg'de açıklandı. Hess, Nazi Almanyası konusuna meraklı olan bu adama Hitler'in Avusturya'dan başlayarak İskandinavya, Danimarka, Belçika ve Hollanda'daki bütün Nazi saldırıları hakkında yaptığı açıklamaları tekrarladıktan ve savaştan İngiltere'nin sorumlu olduğunu, bu savaşı hemen durdurmazsa kesinlikle kaybedeceğini belirttikten sonra barış tekliflerine geçti. Bu teklifler Hitler'in Polonya saldırısından az önce Chamberlain'e bildirdiği ve başarısızlığa uğradığı tekliflerden başka bir şey değildi. Yani İngiltere'nin Almanya'yı Avrupa'da serbest bırakmasına karşılık Almanya'da İngiltere'yi imparatorlukta serbest bırakacaktı. Eski Alman sömürgeleri geriye verecek ve İngiltere İtalya ile barış yapacaktı. Sonuna doğru diyor Kirkpatrick. Biz odadan çıkarken Hess bir söz daha söyledi. Teklifinin Almanya ile bugünkü İngiltere hükümeti arasında değil, başka bir İngiliz hükümeti arasında yapılmış sayılmasını belirtmeyi unutmuştu. Führer, 1936'dan beri savaşı planlayan Churchill ile onun savaş politikasına yardım edenlerle görüşmek istemiyordu. Nazi Partisi'nin ve Nazi İmparatorluğu'nun yabancı çatışmalarına karışmış olan Rudolf Hess gibi bir adamın kendisini tanıyanların da ifadelerine göre bu tarzda davranması çok çocukçaydı. Görüşmelerden açıkça anlaşıldığına göre Hess, Churchill tarafından olmasa bile liderleri arasında Duke of Hamilton'ın da bulunduğunu sandığı muhalefet partisince ciddi bir görüşmeci olarak hemen kabul edileceğini ummuştu. İngiliz makamlarıyla yaptığı görüşmelerin Kirkpatrick'ten daha ileri gidemeyeceğini anlayınca küstahlaştı ve tehditkar bir durum almaya başladı. 14 Mayıs'ta yaptığı bir görüşme sırasında vesveseli diplomata İngiltere'nin savaşı sürdürmesinden doğacak kötü sonuçları anlattı. Az sonra İngiliz adaları korkunç bir abluka altına alınacaktı. Kirkpatrick Hess'e şunları söyledi. İngiltere'nin teslim olacağını ve savaşa imparatorluktan devam edileceğini düşünmek abestir. Bu durumda Hitler'in ablukaya devam etmesi halinde adadaki halkın aç kalma tehlikesini göze alacağız. Birçok şeyleri göze alarak giriştiği bu görüşmeler sonuçlanmalıydı. Kirkpatrick'in anlattığına göre bu uçuşunun nedeni bize prestijimizi kaybettirmeden görüşmelere girişmek fırsatını vermekti. Bu fırsatı kaçıracak olursak Almanya ile hiçbir anlaşmaya varmak istemediğimiz anlaşılacak. O zaman Hitler de görevi gereğince bizi imha etmeye ve savaştan sonra da sürekli olarak bizi esir durumda tutmaya hak kazanacaktı. Hess, görüşmeye katılanların çok az olmasını istiyordu. Bir Alman bakanı olarak birçok kimseler tarafından yorum ve soru yağmuruna tutulan tek adam durumuna düşmek istemiyordu. Kirkpatrick'in verdiği raporlara göre görüşmeler burada bitti. Ancak gariptir ki Churchill'in yazdığına göre İngiliz kabinesi 10 Haziran'da Lord Simon'ı Hess'le görüşmeye çağırdı. Nazi lider yardımcısının Nürnberg'deki avukatına göre Simon, Hess'in getirdiği barış tekliflerini İngiliz hükümetinin dikkatine sunacağını vaat etti. Hess, Nürnberg'de mahkemeye Simon'ın kendisini Dr. Guthrie olarak tanıttığını ve kendisine şunları söylediğini açıklamıştır. Hükümetin yetkisiyle geliyorum ve hükümetin öğrenmesini istediğiniz herhangi bir şeyi sizinle konuşmak arzusundayım. Hess'in yapmak istediği şey açıktı. İngiltere ile barış imzalanmasını içtenlikle istiyordu. Almanya'nın savaşı kazanacağından ve İngiltere'nin derhal barışa yanaşmadıkça yok edileceğinden en ufak bir şüphesi yoktu. Elbette ki başka kışkırtıcı nedenler de vardı. Savaş başladıktan sonra yıldızı sönmüştü Almanya'da. Savaş içinde Hitler'in yardımcısı olarak partiyi yönetmek sıkıcı bir işti ve artık bu işin önemi de kalmamıştı. Artık Almanya'yı ilgilendiren konular savaş ve dış işleriydi. Şimdi Hitler'in bütün dikkati bu konularda toplanmış, bu yüzden Göring, Himmler, Goebbels ve generaller birinci plana geçmişlerdi. Üzülüyor ve onları kıskanıyordu. liderin ve ülkenin gözünde yeniden eski itibarını kazanabilmesi için bir hamlede parlak ve cesur bir çıkış yaparak Almanya ile İngiltere arasında tek başına barış sağlamaktan daha iyi bir yol bulunabilir miydi? Son olarak da bizim düşük kaşlı lider yardımcısı da birçok Nazi kodamanları gibi, başta Hitler sonra Himmler gibi, yıldız falına çok inanırdı. Nürnberg'de bulunduğu sırada hapishanenin ruh doktoru Dr. Douglas McKelly'e 1940 yılının sonlarında yıldızının barış görevi gösterdiğini söylemişti. Sonra eski akıl hocası Münihli Geopolitikor Profesör Haushofer'in rüyasına girdiğini, profesörün kendisini halılarla döşeli İngiliz şatolarında iki büyük Nordik usul arasında barışı sağlamak üzere koşarken gördüğünü anlatmıştı. Akıl bakımından çocukluk çağını hiçbir zaman aşmamış bir adam için bütün bunlar bir takım esaslı belirtilerdi ve İngiltere'ye gitmesinde de etkili olmuşlardı. Nürnberg'de savcılardan biri başka bir neden daha ileri sürdü. Hess, İngiltere ile barış anlaşmasını düzenlemek ve böylece Sovyetler Birliği'ne hücum edildiğinde Almanya'nın tek cephede dövüşmesini sağlamak istiyordu. Rus savcısı mahkemeye bundan emin bulunduğunu söyledi. Nitekim Josef Stalin de o sırada haklı olarak yalnız Almanya'dan değil İngiltere'den de kuşkulanmaktaydı. Hess İskoçya'ya gidince Churchill ile Hitler arasında bir takım dolapların döndüğüne inandı. Rus diktatörü Almanya'yı Polonya'ya ve Batı'ya hücum etmekte nasıl serbest bıraktıysa bu kez de İngiltere onu Sovyetler Birliği'ne hücum etmekte serbest bırakabilirdi. 3 yıl sonra İngiliz Başbakanı Moskova'ya yaptığı ikinci ziyaretinde Stalin'e gerçeği anlatmaya ve onu inandırmaya çalıştı. Ama Stalin Churchill'e inanmadı. Hitler'in Rusya üstündeki niyetlerini Nazi liderinden öğrenmeye çalışan Kirkpatrick, yaptığı sorgu sırasında Hess'in Barbaros harekatını bilmediğini ya da bilse bile o kadar yakın olduğundan haberi olmadığını açıkça anlatmıştı. Hess'in ani kaçışını izleyen günler Hitler'in geçirdiği en heyecanlı günler arasındadır. En yakın arkadaşının uçakla kaçması rejiminin itibarını çok düşürmüştü. Bu durum Alman halkına ve dünyaya nasıl anlatılacaktı? Hess'in tutuklanan arkadaşlarının sorguları sırasında verdikleri ifadeler Hitler'e karşı bir itaatsizliğin söz konusu olmadığını, ortada bir komplo bulunmadığını, yalnızca güvendiği arkadaşının biraz aklını oynattığını gösteriyordu. İngilizler Hess'in geldiğini açıklayınca Berghof'ta halka bir açıklama yapılması kararlaştırıldı. Az sonra Alman basınında bu konuda kısa haberler çıktı. Ve bir zamanların büyük nasyonel sosyalist yıldızı, Birinci Dünya Savaşı'nda aldığı yaralar yüzünden bir takım hayaller gören, aldatılmış, kaçık ve karışık kafalı bir idealist oluverdi. Basında yayımlanan resmi basın bildirisinde şöyle deniyordu: "Parti arkadaşımız Hess'in bir hayal dünyasında yaşadığı anlaşılıyor. Bunun sonucu olarak İngiltere ile Almanya arasında bir anlaşmaya varılabileceğini sanmış olabilir. Bununla birlikte bu durumun Alman halkına zorla kabul ettirilen savaşın sürmesinde bir etkisi olmayacaktır." Hitler, Hess'in dönmesi halinde hemen kurşuna dizilmesini özel olarak emretti. Ve halk önünde de eski arkadaşının bütün görevlerden atıldığını, parti yardımcısı olarak yerine ahlaksız ve sinsi Martin Bormann'ın atandığını açıkladı. Hess'in Nürnberg mahkemesinde üzgün ve bitkin bir hali vardı. Duruşmaların bir kısmında belleğini büsbütün yitirmiş gibi yaptı. Gerçekten akıl dengesi bozulmuştu. Akıl durumu dolayısıyla uluslararası mahkeme kendisine ölüm cezası vermedi. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Hess'in mahkemedeki durumunu End of a Berlin Diary'de anlatmış bulunuyorum. İngilizler savaş içinde Hess'e savaş esiri işlemi yaptılar. 10 Ekim 1945'te hapisten çıkararak Nürnberg mahkemesine sevk ettiler. İngiltere'de esir kaldığı süre istediği tam diplomatik imtiyazların kendisine tanınmamasından yakında durdu. Zaten çok dengeli olmayan kafası gittikçe bozuldu, unutkanlıklar başladı. Dr. Kelly'e enterne edildiği sıralarda iki kere intihara giriştiğini söylemiştir. İngilizlerin kendisini zehirleyeceklerinden korkuyormuş. Führer bu garip hikayenin olabildiğince çabuk unutulacağını umuyordu. Onun için neredeyse başlayacak olan Rusya saldırısını yeniden düşünmeye başladı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 1060.